Ayrım 3.
Sayfa 23. Kuyumcu zayıflayıp çirkinleşti, yüzü sararıp soldu. Kızın gönlü de ondan soğudu. Keşke kuyumcu baştan başa ayıp, ar ve tamamıyla çirkinlik timsali olaydı da başına bu kötü hal gelmeyeydi. Kuyumcunun gözlerinden dere gibi kanlı yaşlar akıyordu. Çünkü onun yüzünün güzelliği canının düşmanı olmuştu. Tavus kuşunun kanadı canının düşmanı olmuştur. Birçok padişahların da kuvvet ve azametleri helaklerine sebep olmuştur. Ruhumdan ve gönlümden aşağı olan, benim gerçek varlığım olmayan güzelliğim için beni öldüren, bilmiyor mu ki kanım uyumaz ve mazlumun kanı yerde kalmaz. Bugün benim başıma gelen, yarın onun başına gelecektir. Benim gibi bir adamın kanı nasıl boş yere akar? Bu dünya bir dağa benzer. İşlerimiz, yaptıklarımız da seslenmek gibidir. Seslerimiz güzel de olsa, çirkin de olsa dağa çarpar, döner yine bize gelir. Kuyumcu bu sözleri söyledi ve hemen ölüp toprak altına gitti. O cariye de aşktan ve hastalıktan arındı, tertemiz oldu. Bu hikayede geçen padişah Allah tarafından insana nefhedilmiş, verilmiş en kıymetli varlığımız, canımız olan ruhumuzu temsil eder. Cariye, daha doğrusu varlığımızın en aşağı, en bayağı duygusu olan nefs, hislerimizin, şehvetimizin sembolüdür. Hekim, ilahi tabip, mürşidi kamili göstermektedir. Kuyumcu, dünya sevgisini, altını, gümüşü, maddi zenginliği, heva ve hevesi ifade eder. Padişah, ruh, her bakımdan üstün bir varlık olduğu halde, kendi mevkiini, şerefini düşünmeden bir cariyeye, nefse gönül vermiştir. Böylece ruh, aslının ne olduğunu hesaba katmadan nefsin esiri olmuş ve şehveti sevgili olarak seçmiştir. Nefs, tineti icabı gözü aşağılardadır. Heva ve hevesine kapılmıştır. Onun dünyevi istekleri, altını ve gümüşü sevmesi, hastalığı, kuyumcuya olan aşkıyla sembolize edilmiştir. Cariyenin, yani nefsin maddeye karşı duyduğu şiddetli arzu, onu padişah ruhtan uzaklaştırmaktadır. Ruh, gönül verdiği nefsin kendisine yar olmayışından ve hastalığından çok üzgündür. Onu birçok hekimlere gösterir. Onu tedavi edemeyen hekimler, sahte şeylerin sembolüdür. Ruhun nefsi sıhhate kavuşturması için becerikli bir hekime, yani mürşidi kamile ihtiyacı vardır. Allah'ın lütfuyla ruh gerçek bir hekime, bir mürşidi kamile kavuşunca hakikati anlar ve ona "Benim gerçek sevgilim sensin" der. Çünkü mürşidi kamilin yüzünde ilahi nuru, ilahi güzelliği bulur. Fakat gönül verdiği cariye, nefsin, aşağı duygulardan, manevi hastalıktan kurtulmasını istemektedir. Padişah, ruh, mürşid-i kamilin tavsiyesine uyarak cariye, nefsi, vaktiyle gönül vermiş olduğu cismani arzu ve şehveti temsil eden kuyumcu ile evlendirir. Nefsin maddi sevgiliye kavuşması, onun şehvetten bıkmasını sağladı. Neticede dünyevi arzuların, maddi zenginliğin sembolü olan kuyumcu yok olunca nefs düştüğü hatayı anladı. Şehvetten, ihtirastan yakasını sıyırdı, temizledi ve ruha layık bir sevgili oldu. Bu güzel hikayenin hakikatini anlar ve üzerinde biraz düşünürsek buna benzer başka hikayeler de hatırlayabiliriz. Ez cümle yine Mesnevi-i Şerif'in 6. cildinde 3085. beyitle başlayan Kabil sihirbazı ile padişah hikayesini hatırlayabileceğimiz gibi Abdurrahman Camii Hazretleri'nin Salman ve Absal hikayesini ve Latin yazarlarından Apule'nin Psike, Ruh ve Eros, Aşk mitini de hatırlarız. Bildiği gibi Camii Hazretleri aşk vasıtasıyla ruhun nasıl temizlendiğini, yüceldiğini anlatmaktadır. Apule'nin hikayesinde ise ruh ile aşkın sevişmeleri açıklanır. Mutlu ve kaygısız yaşayan ruhun günahı yüzünden saadetini kaybetmesi ve müthiş ızdırap çekmesi anlatılır. Aynı zamanda bu mitte sayısız üzüntülere katlandıktan ve aşka bağlılığı denedikten sonra ruhun bütün sıkıntılardan kurtularak sonunda aşka kavuştuğu ifade edilir. Asıl hikayemizin açıklanmasını yine Hazreti Mevlana'nın kendi ifadesiyle bitirmek isterim. Daha hikayeye başlarken Büyük Mevlana, Padişah ile Hasta Cariye hikayesi için "Bu hikaye gerçekte bizim kendi halimizi anlatan bir hikayedir." diye buyurarak ezelde ruh aleminde mutlu bir hayat sürerken bu dünyaya sürgün edilen ruhun nereden geldiğini unutarak maddi arzulara kapılması, fani güzellere gönül vermesi yüzünden uğradığı musibetlerin, ızdırapların hikayesidir demek istemektedir. Cenab-ı Hak'tan her hususta başarıya ulaşmamız için edep niyaz edelim. Kendimizi kontrol ederek Cenab-ı Hak'tan edepli bir insan olmak hususunda bizi başarıya ulaştırmasını niyaz edelim. Çünkü edebi olmayan Allah'ın lütfundan mahrum kalır. Edebi olmayan yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz, belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur. Zahmet ve baş ağrısı olmaksızın ilahi lütuf olarak İsrailoğullarına gökten sofra iniyordu. Araf suresinin 160. ayetine işaret var. Musa kavmi arasında bulunan birkaç edepsiz, "Hani sarımsak, hani mercimek?" diye söylediler. Bunun üzerine gökyüzünden inen sofra inmez oldu. Ekmek kesildi. Bıldırcın kuşu ile kudret helvası bulunmaz oldu. Bundan sonra insanlara ekin ekme, bel belleme, çapa ve orak yorgunluğu kaldı. Bakara suresinin 61. ayetine işaret var. Hazreti Musa tekrar şefaat edince Cenab-ı Hak gökten sofra indirdi, tabaklar içinde nimet gönderdi. Maide suresinin 114. ayeti kerimesinde beyan buyurulduğu üzere İsa aleyhisselam duası üzerine mucize olarak gökten bir sofra geldi. Fakat o sofradan bir şey alıp saklamaları men edilmişti. Halbuki edepten mahrum olan küstahlar hem karınlarını doyurdular hem de çıkın yapıp evlerine yemek aşırıyorlardı. Fakat küstahlar yine edepsizlik ettiler. Dilenciler gibi sofradan yemek aşırdılar. Hazreti Musa onlara yalvardı. Dedi ki, "Bu sofra devamlıdır. Yeryüzünden kalkmayacak, eksilmeyecektir." Büyük bir zatın sofrasında bulunup da açgözlülük etmek, hırsa kapılmak nankörlüktür. O dilenci suratlı görmemişlerin hırsı yüzünden kendilerine o ilahi rahmet kapısı kapandı. Gamdan, kederden, sıkıntıdan, başına ne gelirse bunlar korkusuzluktan, edepsizlikten ve küstahlıktan gelir. Dost yolunda edepsiz, korkusuz olan kişi başkalarının da yolunu vurmuş olur. Böyle kişi mert değil, namerttir. Edepten dolayı bu gökler nura gark olmuştur. Melekler de edeplerinden ötürü temiz ve masum olmuşlardır. Mesnevi cilt 1, 78-91. Hayal, güneş ve gölge. Hayal ettiğimiz şey, yani ruhumuzdaki hayal yok gibidir. Fakat sen bütün cihan halkını birer hayal peşinde koşuyor bil. Bütün insanları yürüyen, gezip dolaşan birer hayal, birer gölge olarak gör. İnsanların barışları da, savaşları da birer hayalden doğmaktadır. Övünmeleri de, utanmaları da birer hayale dayanmaktadır. Velileri yoldan çıkaran, onlara tuzak olan o hayaller ise, Allah bahçelerindeki güzellerin, ay yüzlülerin akisleridir. Misal aleminin, yani şu maddi alemin hayalleri, bir bakıma Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının tecellisidir. Böyle oldukları için bu hayaller velileri kendilerine çeker. Kendi güzellik ve yüceliklerine kul köle ederler. Erenler böyle bir güzele kul köle olmanın manevi zevki içinde ilahi hakikate doğru yol alırlar. Halkın gördüğü hayal, yeryüzü güzelleri ve güzellikleridir. Velilerin gördükleri hayal ise Allah'ın güzellikleridir. Güzelliklerin ta kendisidir. Güneşin varlığına delil yine güneştir. Yani güneş kendi varlığını ispat etmektedir. Onun varlığına dair sana delil lazımsa ondan yüz çevirme. Gerçi gölge de güneşin varlığına dair bir işaret verse de güneş her an can nuru bağışlar. Ayın ikiye bölünmesi mucizesi güneş gibi apaçık kendini gösterirse gölge sana geceleyin anlatılan masal gibi uyku getirir. Dünyada güneş gibi insanı şaşırtan acayip bir şey yoktur. Fakat can güneşi ondan daha çok şaşırtıcıdır. Çünkü dünyayı aydınlatan güneş fanidir. Can güneşi ise ebedidir. Onda dün yani geçmiş zaman anlamı yoktur. Her ne kadar bizim alemimizde görünen güneş tek ise de onun benzerini düşünmek, tasavvur etmek mümkündür. Göklerin akıl almaz sonsuzluklarında 15 milyar ışık yılı ötelerde birçok güneşlerin varlığını ispat eden ilim Mevlana'nın tasavvurunu gerçekleştirmiştir. Fakat bu alemin haricinde ötelerde bulunan can güneşi ise eşsizdir. Ne zihinde ne de madde aleminde onun benzeri yoktur. Can güneşini şarihler çeşitli yönlerden açıklamışlardır. Bazıları can güneşinden maksat hakikat güneşidir. Hak yolunda yürüyen talibin gölgeye benzeyen varlığını yok eden güneştir demiştir. Bazıları da can güneşinden murat, Hazreti Hak ve feyyazı mutlaktır. Yahut tecelliyatı, zat-ı ehadiye ve sırrı hakikati Muhammediyedir demişlerdir. Bir kısmı da can güneşi denilen aşk esasen Allah'ın sıfatlarındandır. Sıfat ise bir itibare göre aynı zattır. Bundan dolayı onun tasavvuru imkansızdır. Zihinde ve hariçte onun benzerinin bulunması imkansızdır demişlerdir. Bir şarihte can güneşi Allah'tır, onun tecellisidir. Hakikat-ı Muhammediye denilen sır odur diye yukarıda geçen başka bir şarih gibi düşünmüştür. Attar Hazretleri bir şiirinde şunları yazmış. Ey gönül, sen daima can güneşini ara. Onun nuru senin nurunla dosttur. Can güneşini bulunca ondan ayrılma, ayrı durma. Her ne kadar o senin gönlünün derinliklerinde, perde arkasında ise de senden beklenen onu arayıp bulmandır. Aslında o da seni aramaktadır. Sen onu ancak onun nuru ile görebilirsin. Onun nurundan onun zatını görmen gerek. Can güneşi hayale, zihne sığmaz ki onun misli tasavvur ve tahayyül edilebilsin. Mesnevi Cilt 1, 70-122. Gerçek sevgiliyi nasıl anlatayım? Eşi ve benzeri bulunmayan bir dostun güzel hallerini nasıl anlatabilirim ki bir damarım bile ayık değildir. Gönlümü yaralayan, kanatan bu ayrılığın açıklanmasını şimdilik başka bir zamana bırak. Hüsamettin Çelebi dedi ki, ben acım beni doyur, çabuk ol. Çünkü vakit keskin kılıç gibidir. Ey arkadaş, sufi, bulunduğu vaktin oğludur. Bu iş yarın olsun. Yarına kalsın demek tarikat anlayışına uymaz. Yoksa sen sufi bir er değil misin? Verisiye veriş ile elde bulunana yokluk gelir. Ona dedim ki, sevgilinin sırlarının gizli kalması daha hoştur. Kapalı söylediklerime kulak ver de işi onlardan öğren. Dilberlere ait sırların başkalarına ait sözler içinde söylenmesi daha iyidir. Hüsamettin Çelebi dedi ki, ey faziletli Mevlana, beni baştan savma. Sen sevgilinin sırrını açıkça hiçbir şey saklamaksızın söyle. Perdeyi kaldır ve açıkça söyle ki ben üzerinde gömlek bulunan bir sevgiliyle buluşmam. Ona dedim ki, eğer sevgili bütün sırlarından soyunup meydana çıkarsa ne sen kalırsın ne de maddi varlığın kalır. Arzu et, iste ama o arzu ölçülü olsun. Bir saman çöpü bir dağı kaldıramaz. bu alemi aydınlatan güneş yörüngesinden çıkıp biraz dünyaya yaklaşacak olsa her şeyi yakar, kül eder. Bizim için o hakikat sultanının Allah'ın huzuruna çıkmaya izin yoktur deme. Kerim olanlarla iş görmek zor değildir. Mesnevi cilt 1, 130-221. Yanlış yorumlamanın, hatalı benzetmenin tehlikelerine dair bakkal ve papağan hikayesi. Bir bakkal vardı, onun bir de papağanı vardı. Bu papağan güzel sesli, yeşil renkli, söz söylemesini bilir bir kuştu. Dükkanda bekçilik yapar, alışverişe gelenlere nükteler söyler, onlarla şakalaşırdı. İnsanlar bir şey sordukları zaman onlara insan gibi cevap verir, onlarla konuşurdu. Papağanlara mahsus ötüşü de pek güzeldi. Efendisi bir gün evine gitmişti. Papağan dükkanda bekçilik yapıyordu. Bir kedi kovaladığı fareyi tutmak için birdenbire dükkana atıldı. Zavallı papağan can korkusundan sıçradı, dükkanın bir köşesine kaçtı. Orada bulunan gül yağı şişelerini devirdi, yağlarını döktü. Dükkan sahibi evden geldi, huzur içinde patron edasıyla yerine geçti, oturdu. Bir de baktı ki dükkan yağ içinde. Elbisesi de yağ bulanmış, papağanın yaptığını anladı. Başına vurup tüylerini döktü, başı kel oldu. Papağan birkaç gün konuşmayı kesti. Bakkal da yaptığına pişman olup ah vah etmeye başladı. Bakkal sakalını yolmakta, eyvah nimet güneşin bulut altına girdi demekteydi. Keşke o zaman elim kırılsaydı de o tatlı dilli papağanın başına vurmasaydım diye yakınıyordu. Papağanın tekrar konuşmasını sağlamak için yoksullara sadakalar, hediyeler veriyordu. 3 gün 3 gece sonra bakkal dükkanında üzgün, şaşkın, ağlamaklı bir halde oturuyordu. Bu kuş acaba ne vakit tekrar konuşmaya başlayacak diye düşünüyor, binlerce gam ve kederle vakit geçiriyordu. Papağan tekrar söze başlasın diye ona türlü türlü acayip ve garip şeyler gösteriyordu. Bir aralık dükkanın önünden başı açık bir derviş geçti. Onun saçları dibinden tıraş edilmiş, başı tas ve leğen gibi caz cavlaktı. Cemalettin Savi adında birisinin kurduğu tarikata mensup kişiler, melami meşrep olduklarından halk tarafından hor görülmeleri için çahar darp yaparlarmış. 4 vuruş yani saçlarını, sakallarını, bıyıklarını, kaşlarını ustura ile tıraş ederlermiş. Başları caz çavlak olduğu için bunlara cevlaki derlermiş. Belli ki dükkana gelen derviş bir cevlakiymiş. Papağan onu görünce dile geldi de, "Ey arkadaş!" diye cavlak dervişe bağırdı. "Ey kel, ne diye kellere karıştın? Yoksa sen de şişeden gül yağı mı döktün?" Papağanın hırka sahibi dervişi, kendi gibi sanmasından, kendine benzetmesinden ve kendi nefsine kıyas etmesinden ötürü halk gülmeye başladı. Papağanın kendini dervişle mukayese etmesi halkı güldürmüş. Çünkü kıyas herkesin görgüsüne, bilgisine, çevresine göre değişebilir. Bu bakımdan gerçeği tam olarak göstermez, hataya düşürür. Farsça'da arslan ve süt anlamlarına gelen şir kelimesi yazıda birbirine benzerse de manaları ayrıdır. Bunun gibi sen de seçkinlerin, temiz kişilerin halini kendini kıyas etme. Bütün insanlar velileri kendi nefisleriyle kıyas ettikleri için yoldan çıkmışlardır. Bu sebepten ötürü Allah'ın seçkin kullarından pek az kimse haberdar olabildi. Mesnevi cilt 1 247-264. Şekle aldanan, kıyas yüzünden hataya düşen gafiller. O gafiller şekle aldanırlar da peygamberlerle eşitlik davasına kalkıştılar. Velileri de kendileri gibi sandılar. İşte biz de insanız, onlar da insan. Biz de yemeye, içmeye ve uyumaya mecburuz, onlar da dediler. Körlükleri yüzünden aralarında uçsuz bucaksız bir fark olduğunu bilemediler. Gafillerin peygamberleri, velileri kendileri gibi sandıklarını Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Bu nasıl peygamber bizim gibi yemek yiyor, çarşıda pazarda geziyor? Furkan suresinin 7. ve Yasin suresinin 15. ayetlerinde de bu husus bildiriliyor. Her iki çeşit arı bir yerden gıdalandıkları halde birinde yalnız iğne bulunur, diğerinde bal vardır. İki tür kamış da bir dereden su içtikleri halde birinin içi bomboştur, diğeri şekerle doludur. Böyle yüz binlerce birbirine benzer şey bulunur ki aralarında 70 yıllık fark vardır. Bu yer yediği posa olarak kendinden ayrılır. Öbürü yer, yedikleri bütün ilahi nur olur. Başka birisi yer, yediği şeyler cimrilik, çekememezlik huylarını meydana getirir. Başka birisi yer, yediklerinden hakkın, hakikatin nuru husule gelir. İmanlı kişi, feyizli, ekime müsait, tertemiz bir tarlaya benzer. İmansız kişi ise çorak, hiçbir şey bitirmeyen kötü bir arazidir. İmanlı melek gibi masumdur, imansız ise şeytan ve canavar misalidir. Araf suresinin 57-58. ayetlerine işaret var. İyi ve kötü kişiler. Birbirine zıt olan her iki taraf suretinin şeklinin birbirine benzemesi caizdir. Acı suyunda, tatlı suyunda berraklığı, duruluğu vardır. Şunu iyi bil ki, tatlı suyu acı sudan ayırt edecek kişi ancak zevk sahibi olan, onları tadabilen kişidir. İnanan kişi işlerini Allah emretti diye yapar. İnanmayan ise mücadele ve gösteriş olsun diye yapar. Böyle inatçı kişilerin başlarına toprak saç. O münafık gerçek müminle beraber namaza gelirse de onun gelişi ibadet için değil gösteriş içindir. İnanan kişi ile münafık her ikisi bir oyun başında iseler de kendi inançlarına göre aynı işi yapıyorlarsa da onlar birbirinden çok uzaktadırlar. Birisi Merv şehrinde, öteki Rey şehrindedir. Onların her biri kendi makamına gider. Her biri kendi adına yaşar. Kendi adına uygun olarak yürür. Dünyada acı ve tatlı denizler bulunmaktadır. Aralarında bir berzah vardır. Onların karışmalarına engel olmaktadır. Rahman suresinin 19-20. ayetlerine işaret var. Şunu iyi bil ki bu iki deniz de bir asıldan, bir kaynaktan meydana gelir. Sen ikisinden de vazgeç, onların kaynağına git. Şu da bir gerçektir ki, kötü kişinin övülmesinden arş titrer. Allah'tan korkan muttaki kişi de kötü methedilince, metheden kişi hakkında fena bir zanna kapılır. Kalp altını da, halis altını da, mihenk taşına vurmayınca ayarını anlayamazsın.